Ayrım 5.
Bütün meslek yıllarımda tanıdığım insanlara askerlik günlerimin anılarını o tek gecede gördüklerim olarak anlattım durdum. Bir gecenin misafirliği 20 yılımı etkilemişti. Babanın çocuğuna bağlılığında öylesine olağanüstü bir güç vardı ki karısını düşündüm ister istemez. İyi kadın olduğuna inanmıştım bir kere. Hiç değiştirmedim düşüncemi. Çocuğun ilk bakışta fark edilmeyen ılık gülüşleri vardı. Gözünü babasının üzerine dikiyor, söylenenleri izlediğini gösteren yalancı dikkatlerle kendi düşüncelerindeki rahatlığı kaçamaksız sürdürüyordu. Arada bir bu doyumsuz zevk halini elden kaçırıp dalgınlaşıyordu. Yüzünde korku gerginliği gibi isteksiz katlanışlar beliriyordu. Kimin haksız olduğunu yargılamakta yeterince adil olamayacağımı bilmek, beni sade gözlemlerin yorumsuz bıraktığı yerde hüzünlendirmekle kalmıyor, alıp kendi çocukluğumun dertlerine götürüyordu. Babayı iyi tanıyordum. Üstelik çok sevdiğim biriydi. Yıllar sonra oğluna karşı benim yargıçlığımdan nasıl karar beklediğini hissettirmeden yardımıma ihtiyacı olduğunu söylüyor ve eğer anlamazsa beni kötü şeyler olacak. Belki de hep sen bakacaksın bu çocuğa diyerek işi karardan çok kabulüne bağlıyordu. Bu denli bencil olamazsın. Önce sorunu bilmeliyim. Sonra koşulları. Belki oturup bir başka çare üretiriz. Sadece gözlerini uzaklara dikip belli belirsiz birkaç kelime ya da 3-5 tutarsız hareketle cevaplamaya çalışıyordu. Olaya katılmam rastlantı değildi. Kısa bir mektup yazmış. Gelmeni rica ederim. Önemli güçlüklerim, hatta çözümsüzlüklerim var. Derdim ne para, ne işsizlik, ne hastalık. Hiçbiri değil. Çözümsüzlüklerim var diyordum. Anla diyordu. Mektubu alınca rahatsız oldum. Terhisten sonra bir iki defa karşılaşmış, rastlantıların telaşında ayrıntısız görüşüp ayrılmıştık. Yine de yaşamımda yeri vardı. Adının geçtiği her şeyde kolayca anılara dönebiliyor, çoğunda ona verdiğim son gece değerlerinin tümüyle canlı kaldığını görmekten bir tür kıskançlık bile duyuyordum. Açıkçası iyi dostumdur diyebilirdim herkese. Babanın çocuğunu olan bağlılığında öyle olağanüstü bir güç vardı ki karısını düşündüm. Babayı, çocuğu, hatta bir ölçüde kaybedebileceğimi sandığım dostluğumuzu düşündüm yeniden. Hiçbirisini kolayca göze alamazdım. Benden istediği neydi? Hiçbir açıklama getirmiyor, sadece zorluklarımı anlamak kolay değil ki anlatabileyim. Bazen tam yakaladığımı sanıyorum. O zaman çare benim dışımda kalıyor. Onu da ben istemiyorum. İçinde olduğum zaman çözümsüzlük büyüyor ve kaldıramayacağım kadarını başkalarına verince yük benim oluyor. Anlıyorsun değil mi? Diyerek sessizleşiyordu. Anlamıyordum. Mesleğinde bu denli başarılı birinin zorluğunu bu kadar karmaşık biçimlere sokması anlaşılır gibi değildi. Somut malzemeler ile varmak istediği soyut nokta, kendisini savunmak için yarattığı bir kaçış yolu gibi çok da onurlu davranış sayılmazdı. Davranışını onurlu bulmadığımı bilmesini istedim. Bunu açıkça söyledim yüzüne. Zor şeyler istiyorum senden, farkındayım. Olanı bilmeliyim ki zorunu, kolayını bulmakta yerim olsun. Aslında anlayacağına eminim. Asıl zor olan anlatmak değil. Tut ki anlattım her şeyi. Olayı anladın. Beni anlayabilecek misin? Suç korkusu değildi gördüklerim. Olanı biteni kendisine yakıştıramayacağımız sanısı içinde ezilip kalmış, bu ayıplamanın açıkça yüzüne söylenmesini istemeksizin, işinin olabilirliğini sağlamaya çalışan garip kurnazlığı var diyebilirdim. Diyemezdim. Gördüğüm bu da değildi. Gel, seninle anlaşalım. Anlaşmaya vardık. O, sabah oğlunu alıp deniz kenarına doğru yürüyecek, ben kendilerini gözleyip ilişkilerini değerleyeceğim. Aklım yatarsa eğer, hikayenin başladığı o sahil kıraathanesinde, bu onun kendi deyimiydi, yanlarına tesadüfen gelmiş bir kuş arkadaşı yargıçlığı ile olaya katılacağım. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yoktu anladığım. Aralarında anlaşmazlık yoktu. Çocuğun olaydan haberi yoktu. Benim haberim yoktu. Böylesine bir oyunu niçin oynayacaktık? Sadece iyi gözle, iyi değerle, yeter bana. Biz ayrılabilir miyiz? Diyor ve hep aynı tavır tekrarı içinde, yargın önemli benim için diye ısrarını sürdürüyordu. Çocukla kolay dost olduk. Yassı taşları durgun deniz üzerinde sektiriyor, çok sayı alanı diğerine taş toplamakla cezalandırıyorduk. Çoğunu ben kazandım yarışmalarımızın. Eşit koşullarda yarışmak çocuğa sevdirmişti beni. Babam gibisin diyordu. O da böyle. Ne zaman yarışsak daha çok seviyorum onu. Kaybetsem de kazansam da. Ya annenle? Oh hayır, annem bir melek. Onsuz kendimi düşünmek kolay değil ama babam annemsiz ne yapar diye düşünmek bile istemiyorum. Bunu sormak istememiştim. Olsun, ben söylemek istedim. Annemi tanıyorsunuz değil mi? Gördüm kendisini. Çok önceleri tabii. Akşam babasıyla bir iki kadeh içki dostluğu tazeledik. Olaya yaklaşabilmiştim. Çocuğun sevgileri içinde aile mutluluğu diyebildiklerimizin çoğunu anlıyordum. Dostumun tutkusu yalnızlık ve korkuydu. Eski tanıdığım güvenli çehrenin yerini şimdi kendine hayran insanların zor gözlenir zaafları alıyor. Bu yalnızlığın giderilmesinde sığındığı tek şey çocuğun bu korkuyu gözlemesine imkan vermeyecek yeni bir durumun yaratılması oluyordu. Çevresindeki her şey egosundan daha az önemliydi. Sinirlenmiştim. Kendimi de suçluyordum. Yaşamın gerçeklerindeki tüm ilişkilerini koparmış, yerine kendi doyumunu sağlayan has hayranlıkları yerleştirmişti. Kendini tümüyle yaşamdan soyutlamış, ulaşılması olanaksız şeylerin peşinden koşan, güçlülük inanışı içinde taşınması imkansız bir korkuyu yaratmıştı. Düşündüklerimi olduğu gibi anlattım kendisine. Sabırla dinliyor, hiçbir itiraz sesi yükseltmeden sözlerimi bitirmemi bekliyordu. Bu kendine güvenen, bu alçak gönüllü görünümün gerisinde kötü şeyler var. Çevrende kendine inandırabildiklerinin seni gerçek yanlarınla yakalamalarından korkuyorsun. En önemli korkun da oğlun. Asıl sorunun bu senin. Ondan korkuyorsun, kaçıyorsun. Her şey bu yüzden. Karından uzaklaşmak, sonra çocuğundan ayrılmak, hep bu nedenle istediklerin oluyor. Gizlenebilir, neyin varsa gizlemek, sonra başkalarını aşağılayan biçimlerde canlı ve taze kalmak istiyorsun. Sözlerime hiçbir alınganlık göstermedi. Karşılık da vermedi. Bu adam yerine koymazlığını saygılı bir kabul kurnazlığına dönüştürüyor, üzgün bir ses tonuyla, "Hadi eve gidelim. Yeni bir dünyam var şimdi. Onu da gör. 20 yılda çok şey değişti." Sonra kucaklayıp fısıldar gibi söylüyordu. Seni kaybetmek istemem. Dedim ya, anlatmak kolay. Çok görkemliydi evi. Ben terhis gecesini yeğlerdim. Özenle hazırlanmış sofraya misafir oldum. Karısını seyretmekten zevk aldım. Belli de ettim bunu. Fark etmesi hoşuma gitti. Yeniden terhis gecesi kişiliğini görüyordum. kendine güvenen ses ve tavır bütünlüğü ile egemenliğini belirliyor, sonra bu gözlemin unutulmazlığını sağlamak isteyen yönelişleri ile çevresini yücelten içtenliksiz tavırlar sergiliyordu. Biraz sahtelik vardı. Yine de etkileyiciliğini kabul ediyordum. Sorunu çözmüştüm kafamda. Ertesi gün ayrılırken yargımı söyledim. Bu oyun sökmedi bana. Sen bu çevreden ayrılamazsın. Yaşamının temeli bu çevre. Onların hayranlığını güçlendirecek her şeyi yapmak senin gerçek mutluluğun. Seni gördüğüme sevindim. Arayalım birbirimizi. Kısa bir süre sonra gazetede resmini gördüm. Büyük ödül kazanmış, sonra da geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüştü. Dostumu iyi değerlerde tanımlayan başsağlığı mektubuyla yetinmeyip cenazesine ve akşam da evine gittim. Ailenin yakınları arasında sıradan ziyaretle başsağlığı dileyen bir asker arkadaşından farklı bir ilgi görmedim. Beklemiyordum da. Karısının gözlerinde belli ettiğim son akşam ilgilerimin izlerini gördüm. Ağlamıyordu. Hoşuma gitti. Sadece oğlu bir süre yanımda kaldı. Ahbaplık edebildim onunla. Babam sizi çok seviyordu. Deniz kıyısında çektiğim resminizi masanın üzerine koymuştu. Severdi biliyorum. Ben de çok severdim babanı. İnsanları bekleyişleri doğrultusunda sonuçlara götüren alışkanlıklarla devam ettim. Benim de masamın üzerinde babanın resmi var. Askerde çekilmiş. Yıllardır karşımda duruyor resmi. Annem kaldırmaz sanırım resminizi. Sanmam, kaldırmaz. Birkaç ay sonra yeniden gittim ziyaretlerine. Bilerek, isteyerek. Dostça karşılandığım gibi bir yerdi. Akşam yemekte misafir oldum. Ummadığım anda karısının sorusuyla karşılaştım. Bana yardım edeceksiniz değil mi? Kuşkunuz olmasın. Benim en iyi arkadaşımdı. Olayın ayrıntılarını biliyorsunuz. Hayır, bilmiyorum. Bana anladığınızı söylemişti. Şaşırtmayınız lütfen. Onu anladığım doğrudur. Kendisine hayrandı. Ama utanılacak bir şey değil bu. Övünülecek yetenekleri olduğu doğrudur. Karısının yüzünde gördüğüm şaşkınlıktan yanlışın içinde olduğumu fark ettim. Amacım kocasını suçlamak, bu egoist adamın zor bir karar için benim yargıçlığımı kötüye kullandığını ortaya dökmek değildi. Bildiğim varsayımına dayanan açıklamaların istenmeyen yanlışlıklara neden olabileceğini söyleyerek, isterse dinlemeye hazır olduğumu belirttim. Söylediklerimin ilk elde güven verici bir tonu yoktu ama gerçeği söylüyordum. Olaya karşı meraksız olduğum da gerçekti. Hiçbir gerçek benim zihnimde yerleşen şeyleri zedelesin istemiyordum. Bunca yıllık arkadaşımdı. Arada bir görüşürdük ama iyi dostluk. Yine resmin masasında kalsın istiyordum. Gidince ben de askerlik resmimizi büyütüp masama koyacaktım. Oğluna yalancı çıkmak hoşuma gitmezdi. Karısını ilk gördüğümde de güzel bulmuştum. Şimdi daha alımlı buluyordum. Güzeldi. Hayır, bildiğim sizin sandıklarınızın çok dışındadır. Kocanızın sıkıntılarından bilgim yok. Gözlediklerimi kendisine anlatmıştım o kadar. Bunların tümünü bilseniz bile sorunu bilmediğimi göreceksiniz. Umulmadık bir hızla cevapladı. Onun yaratılışı hakkında tutarlı bir tanım bulmak güç. Bütün sorunum buradan kaynaklanıyor. O ürün vermekten hoşlanırdı. Ben elverişli değildim. Yenilgiye uğradığı anlarda bile yüreğinin katılaştığını görmedim hiç. Zamanla sorunumuz büyüdü. Birbirimizi kıskandık ama sevdiğimizi söyleyemeyiz. Yaşamı mutlu gösteren her şeyi yaptık, saygılıydık. Hiç sevemedik birbirimizi. Bütün sevgisi bu çocuğa geçmiştir. Yüzüme dikkatle baktı. Dayanıklılığımı sınıyordu. Beklediğim bir açıklamayla sarsıldım. Bütün sevgisinin bu çocuğa geçtiği doğrudur. Ne ben annesiyim, ne de o babası. 5 günlüktü getirdiğinde. O günden beri sevdim. Hala da seviyorum. Olağanüstü rahat konuşuyordu. Yıllardır kafasında yaşattığı çözümü duraksamadan ortaya koymak istiyordu. Sonraları öğrenmiş. Çocuğun gerçek annesini, dostumun tanıdığını, hem de yakından tanıdığını. Bana gerçeği söylemeliydi. Kabulümdü. Hiçbir şey değişmeyecekti. Ben babası o sanıyordum. Meğer kadının başkasından taşıdığı bir yükmüş. Şimdi kendimi olayın dışında tutulmuş görmekle rahatsızım. Bu duygu çocuğa olan ilgilerimi değiştiriyor. Bunu açıkladım. Uysalca kabul etti. Her şeyi size anlattı sanıyordum. Kadın dediği, dostumun sevdiği bir yakınıymış. Aralarında sandığı türden ilişkinin yokluğu, karısının çocuğa olan ilgisini gerçekten değiştirmişti. Söylediğine inandım. Geldiğinden beri bu çocuğu sevdiği doğru olabilirdi. Meğer kadının başkasından taşıdığı yükmüş derken, kadını değil, dostumu ayıpladığını anlatmak istiyordu. Dostumun zorluklarını şimdi anlıyordum. Önerebilecek hiçbir şeyim yoktu. Dedikleri belki de en doğru olanıydı. Asıl zor olan anlatmak değil. Tut ki anlattım her şeyi. Olayı öğrendim. Neyi değiştirecek bu? Bunu anlayabilecek misiniz? Bu soru ilk duyduğum gün gibi sinirlerimi bozuyor, gerçeği geç kavramış olmama acıyordum. Olayın sonraki ayrıntıları hiç önemli değildi benim için. İsterse çocuğu bana verebileceklerini söyledim. Hem geldiğinde masamın üzerinde babasının resmini görebilirdi. Deniz yoktu bulduğum yerde. Yassı taşlar sektiremezdik o kadar. Evi terk ettim. İstinye Körfezi'ne inen yolun kıvrımlarında bomboş bir ruh gibi yürüyordum. Deniz güzeldi. Işıksız olması da bir hoşuma gitti. Sonra denileni haklı buldum. Koskoca evde, dostumdan kalan tenhalıkta her şey yerindeydi. Çocukluk aşkı. Bir öyküyü olumsuz yönleriyle alıp, ayrıntısındaki önemleri görmezlikten gelmek, sonra da ben demedim mi diyerek kendini haklı çıkarmak, öyküyü haksız çıkarmak anlamına gelmemeli. Başından beri söylemek istediğim bu. Ayrıntıdan aldığın izlenimleri ortaya koymalısın. Hepsinin kendine göre tartışılacak yanları vardır. Sonucu etkileyecek olanları iyice belirlemeli, bunları tümün içindeki yerine oturtmalısın. İyice deyimi, öyle dilime geleni. Tam değerinde demek belki daha doğru. Yanlışı bulmak, doğru yaklaşım. Bunu ikimiz de biliyoruz. Sorun bakış açılarımızdaki farklılık değil. Bakışlarımıza biraz daha açıklık getirsek sorunu çözeceğiz. Konuşmanın çoğunu ben yapıyordum ama konuyu o açmıştı. Karşımdaki bir zamanlar kocamdı. Anlattıklarıma bakıp beni bağışlanacak bir yan arayışı içinde seyrediyor, kendimi kurtaramadığım bu sürekli yanlış yolda yataklık etmiş gibi kendini suçlu buluyordu. Acı duyduğunu görüyordum. Pek üzülmüş bir halim olmadığını bilmek, gözlediğim acısını önemsemediğimden değildi. Haksız bulunca acı duymasını doğal karşılamıyor, bencillik dense bile kendimi yaşadığım olayların içinde haklı göstermek için biraz da olayları saptırıyordum. İşin gerçeği şu ki, salt olay diye bakarsanız onu haksız bulmanız mümkün değildi. Benim evimde konuşuyorduk. Gece yarısına yakın vakitlerde sessizlik, aramızdaki konuşmanın can sıkıcı gidişine esrarengiz bir boyut ekliyor, sonra nasıl bir sonuca varıp ayrılacağımızı kestiremediğimiz bir korku gibi etrafımızı sarıyordu. Telefon edip annesine gecikeceğini söyledi. Konuşmayı sürdüreceği belliydi. Sonucu önceden kararlaştırdığım noktaya getirmek için gayret göstermem, bu sonucu kabul edişimden kaynaklanmıyordu. Yorgundum. Bir sonuca varıp uyumak istiyordum. Daha konuşmanın başında bu tartışmanın bir yarar sağlamayacağını kestirmiştim. Varmak istediğim sonuca giderken, kuruntuların ortaya çıkardığı sürprizlerle tartışmanın dengesini bozabilirdik. Karşımdakini iyi tanıyordum. Tapon gerekçelerle geçiştireceğim konuların duyduğu yoğun rahatsızlıkları artıracağına emindim. Belki de yaptıklarımdan çok söylediklerime fena halde alınmıştı. Bir şeyin gerçek olması, yani yaşanmış olması doğru olduğu anlamına gelmez ki. Mantıklı olması lazım. Anlattıklarının doğru olduğunu kabul etmek çözüm değil. Bunun mantıklı olduğunu görmem gerek. O zaman çözüm bulunur. Dedikleri haklıydı. Söylediklerimin hepsi doğruydu. Onu ikna etmek için yeteri kadar sağlıklı nedenlerin bulunmadığını biliyordum. Bunları açıklasam, tartışmamız kıyasıya sertleşmiş biçimleriyle sonunda kabalaşacaktı. Bir kere yaşanan bir şeyin tekrarını bekleyen alışkanlıklarım vardı. 5 yıldır beraberdik, severek evlenmiştik. Hep birbirimizi kayıran gelişmelere rağmen ayrıldık. Ayrılmak çare değil demişti. Kendi bulduğu çözümü çare görmüyor, birbirimizin birlikteliğini sürdürecek her şeyi hem de ummadığım anda karşımda öylesine güzel sergiliyordu ki sonunda onun istediğini en doğru buluyor ve beraberliğimize karar veriyorduk. Çevrenin ilişkimizi yadırgadığını bilmek, sessiz kabullerde büyüyen dedikoduları duymamak, işin açıkçası gerçeğe gözlerimi kapamak, kulaklarımı tıkamak, birlikte oluşumuzun getirdiği garip mutluluktu. Bir defasında bir öğle uykusundan sonra yatağına kahve getirmiş, dizinin dibine çökmüştüm. Çıplaktım. Saçlarımı okşarken keşke hiç evlenmeseydik. Coşkuya kapılmak bize pahalıya mal oldu, demişti. 2 yıldan beri eski kocamın kapatması gibiydim. Hamile bile kaldım. Eve geç geldim. Süslüydüm. Üzerimde dar bir pantolon, çizmeler, siyah boyunlu kazak ve kürk ceketim vardı. Salonda oturmuş bekliyordu, şaşırdım. Korktum desem daha doğru. Sessizdi. Nasıl patlayacağını kestiremiyordum. Bağırmak, haykırmak isteyebilir, belki de ürktüğü, yıldığı bir canavarı içinde sessizce büyütüp, duygusal yorgunlukta bırakıp gidebilirdi. Nereden geldiğimi sordu. Kurstan dönüyorum. Arkadaşlarla bazı konuları tartıştık, geciktim. Gelmeden önce okula uğradım. Bir haftadır tatilmiş, kimseler yoktu. Yalanımı yüzlemesi gerçeği söylemem için neden değildi. Gerçeği anlatmak içinde birden büyüyüp haykıracak canavarı uyandırabilirdi. Önce bu canavarın gırtlağını sıkmalıyım diye düşündüm. Olayı saptırmak tartışma boyutlarını değiştirebilir. Sonra gerçeğin ne olduğunu üstelemezse oturup gidebilirdik. Hiçbir şeyi bana sormaya hakkın yok diyemiyordum. Bunu ödeyecektim. Kendimi suçlu bulduğum tek şey yersiz heveslere kapılıp abartmalı yorumlarla kendimin önemsendiğine inanmamdı. Çok kişinin hayatımda ve yatağımda yer almaları, bu abartmanın içimde kaynaklanan dinginsizliğimin sonucuydu. Kendimi avucumda sımsıkı tutuyor, koşulunu kabullendiğim ölçüyü bulunca belirsiz bir yaşamı birden benimseyebiliyordum. Çok kişi benden aldıklarının fazlasını ödedi bana. Hiçbiri avucumda sımsıkı tuttuğumun kendim olduğunu bilemedi. Gerçeği birden anlattım. Hani sana anlatmıştım ya, çocukluk aşkı gibi bir şey. 12 yıl önce okula giderken saçlarını, gözlerinin gülüşünü beğendiğimi söylediğim. Hani benden büyük kızlara bakıyor diye hüzünlendiğim. Onu gördüm geçenlerde. O tanımadı beni önce. Sonra şimdiki halime bakıp kendini aptal bulduğuna eminim. İnadına gittim üzerine. Etkiledim onu. Sen de bırakmıştın beni. Dün onunla yemeğe çıktım. Oturup güzel şeyler söyledik birbirimize. Bugün de beraberdik biraz. Gerisini getirmedim olayın. Nasıl davranacağını kestirmek, tavrını gözlemek bana kelimeleri istediğim gibi rahat seçme şansı vermiyor. Böylece yanlış yorumlanacak şeyler söylemek korkusuyla belki onu daha da sinirlendirecek kuşkuları hazırlıyordum. Beklemediğim biçimde sordu. Yattın mı onunla? Hayır. Sonra ileride kendimden utanmak istemedim. Karşımda oturmuş bana, tahmin ettiklerimin tümünü yapmışım gibi bakarak savunamayacağım suçlamalara hazır duruyordu. Hayır, yatmadım. Ama bir kadının okşanacak ne kadar yanı varsa o kadarını engellemedim. Evde kızı uyuyordu. Karısı terk edip gitmiş. Olayın özü buydu. Öyküyü olumsuz yönleriyle değerlendirmek için gerekli bütün şeyleri bu basit cümle içeriğinde özetlemek bana başka ayrıntılarda onu hafifletmek fırsatı verecek gibi rahatladım. Beklemiyordum senden. Utandım. Aslında 12 yıl sonra ilk rastlantıda kolayca teslime gidecek kadar kendimi bütün isteklerime rağmen tecrübesiz bulmama kızıyordum. Yakınımmış gibi ilk çağrışında çıkmış, soğuk olmasına rağmen gece vakitleri arabada dolaşıp "Hadi bize gidelim, sana çay yaparım, oturur konuşuruz" deyince direnmeden kabul etmiştim. Kim bilir beni ne kadar Alesta görmüştür. Arabada elimi tutması, kolunu omuzuma atıp saçlarımı okşaması, hoyratça omuz başlarıma sıkıştırması hoşuma gitmişti. Çocukluk aşkı gibi uzak şeylerden çıkarıp olayı, sanki kapıldığım ısrarlı biri gibi içime sindirmeye çalışmıştım yapmak istediği her şeyi. Resimler verdi bana, resimler aldı benden. Hepsini bir geceye sığdırmak gibi telassız bitirmek, sonra yarının gecesine yepyeni bir şey getirmek istiyordum. Biraz önce deneyimli bir kadın gibi kollarında uzandığım birinden, şimdi çocukluk resimleri alıp verecek kadar gençleşmiş bir dilek yer etmişti içimde. Tümünü anlattım bunların. Sessizce dinledi. Asıl o zaman korktum. Söylediklerini yapan biriydi. Sustuğu zaman ne yapacağını kestirmek mümkün değildi. Büsbütün çaresiz kalmamak için o sorsun, ben anlatayım diye bekliyordum. Beni doyasıya seyrediyordu. Bu halini iyi bilirdim. Evlendiğimiz geceden, hatta beni ilk soyduğu misafirlik gecesinden hatırlıyorum bu halini. En güçlü dayanağı kendine güveniydi. Çatışsak hemen anlaşma niteliği taşıyan şartlarını ileri sürmez, ihtiyatlı davranarak koşulları nereye kadar kabul edeceğimi kestirmeye çalışırdı. En çok bu tarafına kızıyordum. Sonraları bir gün kendiliğinden anlattı niye böyle davrandığını. Her olayın yapısında tıka pasa doldurulmuş bir sürü neden vardır. Bu nedenlerin tümünü ortaya koyarız da sonucu yaratanı saklı tutmak isteriz. İşin içtenlikli niteliğe bürüneni budur. Ama çözümü güçleştirir. Önce bu tıka basa nedenleri ayırırım kafamda. Sonra gerçek nedeni ararım. Bulursam mesele yok. Bulamazsam karşımdakinin kendine sakladığı nedeni açmasını beklerim. Korktukça söylemek arzusu artar insanda. O zamanın kendiliğinden gelmesini beklemek yerine buna hazırlarım karşımdakini. Aslında sana kızıyorum. Kelimeleri kıvrak seçiyorsun. Buysa karşındakini aptal yerine koymak gibi bir şey. Kelimelerin erişilmezliğine kapılan, söylediklerinin tümündeki etkinliği elden kaçırıyor. O zaman da sen galip çıkıyorsun. Hakkın da oluyor üstelik. Çünkü gerçekten söylemiş oluyorsun söylemek istediğini. Ama karşındaki anlamamış kalıyor gene. Bu anlatılan ile sezinlenen arasındaki fark gibi bir şeydir. Kıvrak dediğin kelimeler gerçekte yumuşak yargılarım. İnsanları çaresiz görmek istemediğimden böyle yapıyorum. Kendime çare arıyordum. Dün geceyi evinde geçirdiğim çocukluk aşkım. Bu gece beni neredeyse sövecek kadar ağır azarlamış, ıssızlık içinde korkutmuştu. Şimdi bu hırpalanmış halimle eski kocamın karşısında, dünkü yanlışlığın hesabında sorguya çekilmeyi kendime yediremesem bile rahatlamıştım. Her şeye rağmen seviyordum onu. Kapatmasıydım belki. Beni sevdiğini bilmek ayrı bir rahatlık gibi etrafımı sarmış, bir gönül gezintisinin şaşırtıcı korkusundan alıp eski günlerimize getirmişti. Kaybetmek istemiyordum. Çocukluk aşkı ha diye kendi kendime gülecektim. Onunla şansım kalmadığını anlayınca karşımdaki sihirli talihi daha sevimli buluyordum. Neydim ben? Orospu mu? Kızdığın her şeyi senin yüzünden yaptım. Söylediğime kendim bile zor inanıyordum. Biraz romantikleşsin, duygulu birkaç söz, küçük bir göz kırpışı uzatsın yeter diyordum içimden. Böylece kendimi de aldatmış olacaktım. Aslında hemen kollarına atılıp, işte yine hazırım her şeye demek istiyordum. El kapısından örselenmiş döndüğüm gece, koca kollarına atılıp, beni terk edeceği yere kadar sığınmak istiyordum. Bu duygulu isteğimi ona karşı bir daha yenilmiş gibi hazmedemeyecektim. Bir gülücük, bir tatlı söz bana o istedi de gittim tesellisi verecekti. Yapmadı bunu. Biliyor musun dedi. Bir keder bile kalmaz bazen. Soğuk, güçsüz bir nehir gibi donar kalırız. Bu sefer her şeyi iyi gördü diyordum. Sözüne devam etti. Bak dedi, bak şu haline. Ayağında pantolon, dar boğazlı çizmeler ile eşraf seyislerine dönmüşsün. Kim bilir nasıl da hayıflanmıştır yanındaki. Belki bir bol eteklik giyseydin daha az kızgın dönerdiniz. Söylediği yanlış değildi. Erkekler vücuduma değil de tenime dokunmayı seviyorlardı. Bir kazak üzerinden okşanacak memelerim yerine ellerimi avuçlamayı sevdiklerini görüyordum. Hep kendi kendime sorardım, neden diye. Ağlayacak gibi doldum birden. Resimlerim onda kalacak, alamam artık. Bu sana döndüm yeniden demekti. Anladı fakat yetinmedi. Arayacak seni yeniden. Arasın. Söyleyeceklerimden sonra aramaz artık. Kin dolu bir hançer gibi saplayıverdi aklından geçirdiğini. Sonra uzun süre içeride tuttu. Ta ki acısı geç duyulana kadar. Bıktın mı? Soğudun mu? Hangisi? Hep böyleydi. durur durur, sonra kaldırılması imkansız bir cümleyle çözülme dönemini başlatan bir yükü koyuverirdi karşısındakinin sırtına. Sabrını taşırmayacak kadar özenli olmak gerekliydi. Ne fark eder ki? Bıkmak için doymak gerek. Soğumak için bir keresi yeter. Sonra da ağır bir yargıyla kapamak istedi tartışmayı. Senin soğuduğun yerde o bıkmıştır zaten. Başımı geriye atıp gözlerimi tavana diktim. İçim ağlıyordu. O yetti bana. Donduğumu söylediği küçük nehrin buz parçalarını koparıp yüzüme bastırmak istiyordum. Gece üzerime kabus gibi çökmüş, dün göğüslerimi avuçlayan eller yüzüme tokat gibi inecek kadar hırslanmış, sonra da beni evimin kapısında silkeler gibi itip gitmişti. Karşımdaki erkeğe bakıyordum. En geç teslim olduğum adam, şimdi ucuza getirmişliğimi bana çok pahalı ödetiyordu. Bu yüz benim için hep taze kalsın, hiç eskimesin diyordum. Elimi uzattım. Sana ihtiyacım var, biliyorum. Niye üzüyorsun öyleyse? Cevap vermedi, bir sigara yakıp uzattı. Al, iç bunu. Bu benim yaptığım şeydi. Evlendiğimiz geceden beri her yattığımızda sevişme yorgunluğu için bir sigara yakar, ona uzatırdım. Ayrıldıktan sonra da devam ettik. Alışkanlığım olmuştu. O zaman beni bir başka sever, kollarına uzandığımda kucaklayıp göğsüne bastırırdı. Yine yapsa ne olur diye geçirdim içimden. Verdiği sigaradan bir nefes çekip söndürdüm. Al beni, al. Al buralardan çok uzaklara götür. Getirme geriye bir daha. Bu kaçmak isteği değil, bunu istiyorum. Yap bunu bana, senden uzakta olsun. Belki biri çıkar karşıma, alır beni. Belki bir emekli albay. İlk kez gururumu incitiyordu. Yapacağını yaptı ve gitti. 3 gün sonra alıp uzaklara götürdü. Yolları düşündüm. Varacağım yerleri düşündüm. Kafamda küçük kağıt kayıklar, pupa yelken denizlere bir tüccar kalyonu gibi açılıyor, sonra palası çekilmiş, gözü dönmüş deniz eşkıyası gelip onları yakıyordu. Alır başıma giderim diyemiyordum. Alıp başıma gidemezdim. Kendimi boşluğa bırakmış gibi ürperdim. Yalnızlığa sabrım yoktu. Bütün pişmanlıklarım yalnızlıktan kaynaklanıyordu. Yalnızlığımda kim gelse yanıma, alıp beni götürürdü istediği şeylere. İster istemez çekiniyordum yalnızlıktan. Kimseler anlamıyordu yalnızlığın beni yıkıp bitirdiğini. Korkuyu bile bu kadar yüreksiz karşılamıyordum. Bu yüzden boş vermiştim kurallara. Çevremi takmazlığım bile yalnızlığın tatsızlığındandı. Biri olmalıydı yanımda daima. Sevmeli, küfretmeli, gerekirse dövmeliydi beni. Beni kandıran her şey yalnızlığımdan geçiyordu. Tek bir çizgi oluyordum o zaman. Bazen ulu bir kavak gibi yükseliyor, bazen bir deniz ufku gibi genişliyor, fakat umursamıyordum nedenli uzak ve yersiz olduğunu. Tenin tene değmesi ise sonu bu yalnızlığın. Duraksamadan soyunuyordum kalabalığa. Kalabalık dediğim, kim varsa yanımda odur benim için. Sürüp gitmiş bir yığın şeyin ardından yine tek başıma kalmış bir günün yalnızlığına tahammülüm yoktu. Her seferinde bir başka acı, bir yalnızlığa açılan kalabalığın ardımda bıraktığı pislik yığını gibi içimi bulandırıyordu. Belki de adım, dudaklardan düşmeyen bir ıslak alay gülüşü gibi hayal tazeletecekti. Kıskandım birden. 3 gününü merak ediyordum. Neredeydi? Şimdi gökyüzüne çıkmaya hazırlanan bir uçakta gibiydim. Ayaklarım yerden kesilecekti. Bütün güzelliklere hayran bir sürü şeyimi yerde bırakacaktım. İçime serinlikler getiren bulutlar etrafımda uçuşurken açıp pençereyi birini alacağım içeri. Tenimin serinliğe ihtiyacı var. 3 gündür görünmedin. Özledim seni. Özlediğim doğruydu. Beni utandırsın istemiyordum. Belki anlatır diye bekledim. O da insan. Rahatlamak istediğini anlatmak ister belki diyordum. Hep bildiğin gibi geçti. Değişen bir şey olmuyor öyle kolay. Ya da bende değişen şeyler kolay olmuyor. Kederliydim belki. Belki yorgundum. Bir arkadaşımdaydım. Gökyüzünde bulutlar dağılıp kaçıştılar. Koyu bir renk çevremi sardı. Sesinin yanında gözleri de üzgündü. Ben bunca yıllık kocamı tanırım diyordum. İçinde diz boyu bir yangın vardı anladığım. Bu senin aldanışın değil ki demek istedim. Diyemedim. O da anlamadı içimden geçenleri. Yalnızlığımın nedeni bu anlaşılmazlığımdı. Bir arkadaşının evinde kalmış o gece. Sabaha kadar oturmuşlar. Hiç dedi. Sabaha kadar lafladık sadece. Sonra küçük bir kanyak içtim. Biraz da divanında uzandım. Görmemiştim ama çekici olduğunu duymuştum. Burkuldum. Elleri yüzüme tutunmak, okşamak, çekip kendine uzun uzun öpmek istiyordu. Ben de istiyordum. Yeniden alışacaktım. Bıraktı beni öyle. Halden anlar bir iyilik arıyordum gözlerinde. Yapayalnız bir sona yaklaşan korkuların insanı içine kapatıp nasıl çökerttiğini anlatmıştı bir gece. En güzel yerinde bile sürdürse insan yaşamını mutlaka bir yalnızlık üzerine çöküp vakitsiz acılar getirir demişti. Şimdi öyleydim. Seni seviyorum dedim. Bir yıl sonra neyi tartışacağız bakalım seninle? Ellerini tutup kenetlemek istedim. Baktım kendiliğinden kenetlenmiş elleri. Hep böyle görmek isterdim ellerini. Bana benzersiz bir neşe verdi. Söylesem mi diyordum, vazgeçtim. Belki elleri kenetlendiği gerçekten ayrılıp yüzümü tutacak, güzel bakacak gözleri gözlerimin içine. Belki daha sıcak yaklaşacak nefesi yüzüme. Öpecek belki beni. Belki kulağıma çirkin şeyler fısıldayacak. Karı koca sıcaklığında. Belki sevineceğim duyduklarıma. Öyle kalsın elleri, kendinden kenetlenmiş haliyle. Biliyordum bu elleri. Açılınca beni istediği gibi sevecek, hırpalayacak ve sonra saçlarımın alnıma yapışmış terli tellerini tek tek ayırıp kulaklarımın arkasına yerleştirecekti. Başımı omzuna koydum. Bu seferki ayrıntı senin istediğin gibi olsun. Sigarayı unutma. Bu sözü kulağıma fısıldadı. Karı koca sıcaklığıyla.